İyi geceler sayın izleyiciler. Bir programda daha birlikteyiz sayın Altı Hocam'la birlikte. Altı Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Nasılsınız?
Allah razı olsun. Siz nasılsınız?
Maşallah ben de çok iyiyim elhamdülillah.
Allah'a çok
şükür. Ne anlatalım? Bu gece ne konuşalım?
Dün güzeldi. CERN vesilesiyle atomdan bahsettik.
Evet.
Atomun Kur'an'la ilgili mucizelerinden, Kur'an mucizelerinden bahsettik. Atomun yapısından, o muhteşem yapısından, atomun boşluğundan, bilim adamlarının atomla ilgili sözlerinden, maddenin yapısının madde olamayacağı yorumlarını yapan bilim adamlarından bahsettik. İstersen yine o konuda devam edebiliriz.
Evet.
Ya Kur'an mucizeleri yapabiliriz.
Şu anda çok gündemdeki bir konu. Zaten o kadar temel bir konu ki maddenin yapısı ve ilgili olan bilimsel araştırmalar tam olması gerektiği noktaya geliyor inşallah. Hocamızın anlattığına geliyor. Yani maddenin işte öyle sanıldığı gibi dışarıda mutlak varlığı olan ya da materyalizm iddia ettiği gibi daha doğrusu diyelim. Mutlak varlığı olan yapısının değil, tam tersine gözlemciyle alakalı olduğunu. Yani
evet.
Gözlemleyen bir şuur varsa o zaman o şuurda varlık olarak tecelli ettiğini gösteren, değil mi? Allah'ın anan yarattığı bir yapısının olduğunu gösteren bir noktaya geliyor. Zaten bilimsel gelişmeler bunu gösteriyor. Bu CERN dedikleri de yani Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, merkezi işte İsviçre ile Fransa sınırının Cenevre'de bulunan bu merkezde aradıkları aslında işte bu son yaptıkları deneylerde aradıkları bir parçacık vardı. Dün de bahsetmiştik bundan. Higgs bozonu dedikleri. Ve buna verdikleri isim çok manidar. Tanrı parçacığı diyorlar. Yani aslında şuraya gidiyor bilim. Ondan aradıkları da o. Allah'ın varlığının değil mi yaratmasını gösterecek delilleri araştırıyorlar. Yani onlar da açıkça söylüyorlar. Çünkü Tanrı parçacığı demek o anlama gelir zaten. Değil mi? Allah'ın yaratmasının delillerini araştırdıklarını kendileri de söylemiş oluyorlar. Ve geldikleri noktada da maddenin hiç de sanıldığı gibi bir yapısının olmadığı zaten ortaya çıkıyor. Şimdi biraz da bilgi verelim. Bu araştırdıkları deneyde, araştırdıkları bu Higgs parçacığı dedikleri parçacıklar, Edinburgh Üniversitesi'nden Higgs isimli birinin isim sahibi olduğu şunu söylüyor. Şimdi yeni standart model diye bir model ortaya çıkarttı fizikçiler. Bu şundan dolayı temel 4 tane kuvvet var. Elektromanyetik yer çekimi, elektromanyetik kuvvet yer çekimi, zayıf nükleer güç, kuvvetli nükleer güç. Biliyoruz kuvvetli nükleer güç mesela çekirdekteki protonları ve nötronları bir arada tutan güç. Zayıf nükleer güç var, elektromanyetik güç var değil mi? Elektromanyetik güç, elektromanyetik ışınların yayılımından ortaya çıkan bir kuvvet olmuş oluyor. Aynı zamanda elektronların değil mi çekirdek etrafındaki dönüşleri sırasında da kullandıkları bir güç var. Ve yer çekimi var, bildiğimiz yer çekimi. Bunların dördünü birden açıklayabilecek bir teori geliştirmeye çalışıyordu bilim adamları. İşte standart model dördünden ziyade üçünü daha ziyade açıklayacak biçimde ortaya konmuştu. 16 tane parçacıktan meydana geldiğini maddenin söylüyordu. Bunlar leptonlar, şeyi meydana getiren, elektronları meydana getiren. Bundan başka bozonlar var, değil mi? Bir de kuantum, kuark denen parçacıklar var. Bunlar da protonları meydana getiriyor. Mesela protonlar 3 ayrı kuarktan meydana geliyor bilindiği kadarıyla. Şimdi burada öyle iman hakikatleri var ki anlatmakla bitecek gibi değil. Mesela protonlar diyorlar 3 tane kuarktan oluşuyor. Fakat burada çok büyük bir iman hakikati var. Bu kuarklar aynı zamanda aynı konumda ve aynı dönüş istikametinde bulunamıyorlar. Çünkü böyle olduğu takdirde proton olmuyor zaten. 3 kuark tek bir kuark haline gelmiş oluyor. Farklı konumda farklı spinde olmaları gerekiyor. Spin diye bir şey var zaten, deyim var fizikte kullanılan. Bunların konumlarıyla ve durumlarıyla ilgili olarak. Farklı olması gerekiyor ki proton olabilsin. Şimdi bunların hepsi birer iman hakikati. Yani maddenin oluşabilmesi için sayısız koşul gerekiyor ve bunların hepsi kontrol altında. Kontrol altında derken Allah'ın sonsuz aklıyla yaratılmış olarak bir kere muazzam bir nizam ve intizam var. Yani düzensiz gözükse bile dışarıdan bakıldığı zaman mesela onu söylüyor bilim adamları. Diyorlar ki kuarklar düzeni indiğinizde kuantumda hareketleri, bu parçacıkların hareketleri önceden öngörülemiyor. Doğru, bilimin bugünkü seviyesiyle hakikaten bunu tam olarak o şekilde göstermek mümkün değil.
Bununla ilgili galiba evet. Sen de bir doktor kuantum adıyla bir görüntü vardı.
Onu var, onu mi? Evet gösterelim. Tamam. Bu hakikaten kuantum mekaniğinin kalbindeki bir deney.
Bu çok önemli bir deney. Yani bu şu anda.
Evet. Bakın şimdi burada evet bir doktor kuantum dedikleri bir deneyi anlatıyor. Bakın çok önemli bir deney bu, kuantum mekaniğinin. Bir tane aralıktan burada gördüğünüz bilyacıkları püskürten bir makine görüyorsunuz. Yani madde parçacıkları aralıktan geçiyor. Tabii ki karşı perdenin üzerinde tek çizgide yoğunlaşır. Değil mi? Doğal olarak. Bunu çift aralıktan yaparsanız, çift aralık deneyi deniyor zaten buna, çift iz bırakıyor madde parçacıkları. Ama aynı deneyi suyun içerisinde su dalgacıklarıyla yaptığınız zaman tek bir aralıktan geçen dalgalar tabii ki tepe noktası gidiyor. Değil mi? Tepe noktasının en şiddetli olduğu yerde bir parlaklık meydana getiriyor. Tek bir iz meydana getiriyor. Tek aralık olduğu zaman.
Tek aralık, evet.
Evet. Şimdi aynı deneyi, bakın dalga özelliğini kullanarak bu kez çift aralıkla yapılacak. Çift aralık koyduğunuz zaman deneyin sonucu daha farklı. Bakın şimdi gösteriyor. Evet, dalgalar geliyor. Fakat çift aralıktan ayrı ayrı geçen dalgalar birbirinin etkisini yok edecek şekillerde meydana geliyor. Tepe noktaları birleşiyor. Bakın bu aydınlıkları meydana getiriyor. Birbirini yok ettikleri noktalarda da karanlıklar meydana geliyor. Karanlık, bu siyah izler. Dolayısıyla bir aydınlık, bir karanlık, çeşitli şeritler meydana geliyor. Çift aralıktan geçen dalgalar, evet. Dalga özelliği. Şimdi buna dayanarak bilyaları tekrar bakın püskürtüyor. Çift şey meydana geldi. Dalgayla da birçok iz meydana geliyor gördüğünüz gibi, değil mi? Çift aralıktan geçmesine rağmen. Şimdi aynı deneyi elektronlarla yapılacak, parçacıklarla. Bakın nasıl bir özellik gösterecek parçacıklar, ona bakılacak. Tabi düzenek bundan farklı ama genel prensip bu şekilde. Evet, parçacıkları fırlatacak bir düzenek yerleştiriliyor. Tek aralıktan bu elektronlar püskürtüldüğü zaman, tıpkı bilyalar gibi düşünelim, tek bir iz meydana getiriyor. Ama aynı şeyi çift aralıktan geçirdiğiniz zaman elektronları, bakın dalga özelliği gösteren izler meydana getiriyor. Demin hatırlarsanız su dalgaları bu şekildeydi, değil mi? Bir aydınlık, bir karanlık, bir aydınlık, bir karanlık. Bakın burada gösteriyor. Evet, gördüğünüz gibi dalga özelliğini gösteriyor. Yani elektronlar çift aralıktan püskürtüldüğü zaman karşı perdede dalga özelliği meydana getiriyor. Bu çok şaşırtıcı. Çünkü elektronların parçacık olduğu düşünülüyordu. Maddi, madde özelliği gösteren küçük parçacıklar şeklinde. Oysa bu deneyde dalgacık özelliği gösterdiği görüldü. Çift aralıktan geçirildiğinde. Bu tabii bilim adamları için çok şaşırtıcı. Şimdi bakın aynı deneyi yine burada şu özelliği için şöyle bir değişiklik yapıyorlar deneyde. Diyorlar ki elektronlar aynı anda püskürtüldüğü için iki aynı aralıktan, iki farklı aralıktan geçen elektronlar birbirinin etkisini yok edip tıpkı dalgalarda olduğu gibi dalga izleri meydana getirebilir. Dolayısıyla diyorlar biz elektronları teker teker püskürtelim, teker teker atalım. Yani bir aralıktan bir tane, diğer aralıktan bir tane, öbür aralıktan bir tane diye böyle. Evet. Bu şekilde tekrarlıyorlar deneyi. Bakıyorlar. Bakın yine dalga özelliği gösteriyor. Şimdi bu tabii çok değişik bir durum. Elektron dalga mı, parçacık mı? Bakın elektron diyorlar aralıklardan geçtikten sonra önce geçerken dalga özelliği şeklinde ayrılıyor. Sonra birleşiyor ve birbirinin etkisini yok ediyor ve dalga özellikleri mi meydana getiriyor? Sorusu tabii soruluyor. Bu sefer deneyde bir değişiklik daha meydana getirecekler. Ne olup bittiğini anlamak için. Çünkü bunların hepsi bir tane ölçüm aleti getiriyorlar. Yani deneyde elektronun nereden geçtiğini gözlemleyecek bir şey. Ölçüm yapan bir alet. Hangi aralıktan geçiyor ve nasıl bir özellik gösteriyor diye. Bu ölçüm aletini koydukları zaman, bakın şimdi yerleştiriyorlar bunu. Hangi aralıktan geçiyor, ölçüm yapacak. Yani bir gözlemleyici var elektronların hareketini. Bakın bu sefer elektronları gönderiyorlar. Bu ölçüm aleti de hangi aralıktan geçip ne şekilde gittiğini göstermek üzere yerleştirilmiş. Bakıyorlar. Parçacık özelliği gösterdi. Bakın. Burada olduğu gibi. Değil mi? İki tane aralık, iki tane iz meydana getirdi. Yani bu şunu gösteriyor. Elektronun gözlemleyici olmadığı zaman, ölçüm yapılmadığı zaman dalga özelliği gösteriyor. Siz ölçüm yapan yani gözlemleyen bir müdahalede bulunduğunuz zaman deneye bu sefer parçacık özelliği gösteriyor. Şimdi buradan tabii şu sonuç çıkar. Evet. Çok önemli bir sonuç bu. Yani şuna götürür. Madde gözlemleyen olduğu zaman var. Gözlemleyene var. Mesela zaman için de geçerlidir bu. Algılayan yoksa zaman yoktur. Zaman mutlak bir şey değil. Yani uzayda mutlak zaman var. Öyle bir şey yok. Big Bang'de biz biliyoruz. Big Bang'le zaman, mekan ve madde yoktan var oldu. Ya mesela Big Bang öncesinde zaman da yok. Zaman kavramı algılayan varsa var. Yani tabii şöyle bir açıklama getirebiliriz. Kur'an'da bir kere biliyoruz bunu. İzafi olarak var. Einstein'ın bunun böyle olduğunu kanıtladı, değil mi? Tabii. Zaman demek ki mutlak değil. Yüksek hızlara çıktığınızda uzayıp kısalabiliyor zaman. Hatta çok yüksek hızlara çıkarsanız teorik olarak geriye de gidiyor zaman. Hı hı. Zamanla yolculuk devre, yani bu şekilde teorik olarak mümkün
oluyor. Işık hızına ulaşırsanız.
Evet. Bence. Kur'an'dan da biz bunu biliyoruz ki bir bu şekilde Allah katında zaman yok. Zaman insan boyutunda yaratılmış. Zaman nedir? Mesela biz buraya girerken bir an, değil mi? Veya televizyonunu açan seyircilerimiz ilk başlangıç halini düşünsünler, ilk söylediklerimizi. Şimdiki söylediklerimiz var. Onların eve girerkenki hali var. Değil mi? Onun gerisinde de okula gittikleri zamanki çocukluk hallerini düşünsünler. İşte bunların hafızalara sıraya dizilmesinden bir zaman algısı oluşuyor. Yani zaman algı olarak var. Hafızadaki bilgilerin kıyaslanmasından ortaya çıkıyor. Bakın, hafızadaki bilgilerin kıyaslanmasından diyorum. Nitekim mesela biz biliyoruz ki bu bilimsel bir gerçek. Hafızasını kaybeden rahatsızlanan hastalar olabiliyor. Hatta bizim Dünya Hayatının Gerçeği filmini seyrederlerse orada görecekler izleyicilerimiz. Hı hı. Hafızası çok zayıflamış bir kişi var. Öyle ki mesela bir hasta olduğunu varsayalım, düşünelim. Hafızasını hiçbir şey tutamıyor. Yani an an tutamıyor. Yakın hafızası ve uzak hafızası. O kişi için artık zaman yoktur. Zaman olgusu ortadan kalkar. Çünkü evet. Hafızasında o anı kıyaslayabileceği, yapabileceği bir veri yoktur. Bundan dolayı zaman algısı da yoktur. Zaman bitmiştir o kişi için, durur. Nitekim komaya giren hastalar mesela 13 sene komada kalıyor. Bazen kalkıyor hasta. Hiç sanki yeni uyumuş da uyanmış gibi. Aradaki zaman onun için yok. Neden? Hafızasında o aradaki zamanı kıyaslayabileceği bir bilgi yok.
Bizim için de yani insan kendi evet. geçmişini düşündüğünde diyelim ki 40 yaşına gelmiş. Nasıl geçti diyorsun? Ya göz açıp kapayıncaya kadar geçti evet. diyor. Yani halbuki saysan değil mi 40 yıl çarpı 365 binlerce gün, yüz binlerce saat, milyonlarca dakika geçerken öyle gibi algılamadığı şeyi geçtikten sonra kısacık geçti diyor. Mesela ayetlerde var ya öldükten sonra dirilme anda ne kadar kaldınız dünyada deniyor. Bir gün kaldık evet. diyenler var. Bir günün birazı diyenler var. Çünkü evet. zaman orada değişiyor. Boyut değiştiği için zaman ve madde mekan tamamen değiştiği için zaman algısı değişiyor.
Evet.
Hatta bazı günler insana mesela günler şu anda daha kısa gibi geliyor insanlara. 16 saat algılıyormuşuz şu anda zamanın. Gerçekten bir Alman bilim adamının makalesini okudum ben. Şu andaki hatta ayrı zamanla ilgili hadis var ya zamanlar evet, kısalır diyor. Evet. Gerçekten algı olduğu için daha evet. kısa geçiyor şu anda yani. Hakikaten o eskinin 16 saati gibi geliyormuş bize.
Değil yani. Mi? Çocukluğumda ben hatırlıyorum yani böyle okulda bir sene bitmek bilmezdi. Yaz tatiline girerdik. Yıllar gibi gelirdi böyle. Bir başlardı Haziran ayında Eylül'e kadar bitmek bilmezdi. Şimdi aylar, haftalar, günler ip gibi diziliyor. Tabii. Hakikaten çok göreceli bir şey ve hafızadaki bilginin kıyaslanmasından. Mesela sen şimdi dedin ya 40 yıllık mesela düşünüyor insan. Çünkü neden? Onu düşünebileceğim bilgi var hafızamızda, değil mi? İlkokul anıları var, ortaokul, lise, işte üniversite, daha sonraki dönemdeki anılar, o hatıralar onlar zaman algısını yaratıyor. Onların olmadığını düşünelim. Yani mesela 30 yaşındaki bir insanın evet. bütün 30 yıllı algılattıracak bütün hafızasının bir anda silindiğini düşünelim. O insan için artık 30 yıl diye bir şey kalmaz ki.
Tabii.
Yoktur. Yani an olarak vardır artık. Yoktur evet. şeyde. İşte bu şunu şey diyor, gösteriyor bize. Bilimsel olarak bilimsel bir gerçek bu. Zaman yok aslında. Zaman bir algı olarak var. Dolayısıyla algılayan varsa zaman var ve insan için yaratılmıştır bu. Allah katında Allah zamandan münezzehtir. Değil mi? Bir an olarak bütün geçmişi ve geleceği yaratmıştır Allah. Mesela Kur'an'daki bazı ayetler biliyoruz ki geçmiş zamanda, ahiretteki mesela olacak olaylar, hı hı. bazen geçmiş zamanda, bazen gelecek zamanda, bazen de şimdiki zamanda anlatılır. Evet. Değil mi? Ahirette yani evet. bizim için gelecek olanlar. Dolayısıyla bizim için gelecek olan Allah için gelecek değildir haşa. Allah bir an olarak yaratmıştır ve bitirmiştir.
Tabii mesela ben arzu edersen o konuyla ilgili birkaç ayet okuyayım mı?
Evet.
Okuyayım daha doğrusu. Mesela bakın Zümer suresinin son ayetlerinde şöyle diyor Cenab-ı Allah. Yer Rabbinin nuruyla şeytan Allah'a sınırım. Zümer suresi 69. 68'den okuyayım. Sura üfürüldü. İleride olacak bir şeyden bahsediliyor ama geçmiş ifadeyle.
Evet, geçmiş.
Sura üfürüldü. Böylece Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıverdi. Geçmiş.
Bakın bizim için gelecek değil mi?
Evet, bizim için gelecek. Sonra bir daha ona üfürüldü. Artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Yer Rabbinin nuruyla parıldadı. Kitap kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve aralarında hak ile hüküm verildi. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.
Bakın bitmiş, hüküm, bitmiş değil mi?
Bitmiş olay anlatılıyor yani.
Ya bu şimdi evet. Bir bakış açısıyla şu da şöyle de düşünülebilir. Kur'an'dan sonra olacak olan olaylar anlatılıyor değil mi? Zaman
evet.
Zaman olarak düşünecek, zamanlı olarak düşünecek olursa Kur'an çünkü 1400 sene önce gelmiş. Dolayısıyla bu anlatılanlar Kur'an'dan sonraki bir dönemi anlatan değil mi? İleriyi anlatan. Ama öyle değil. Allah öyle olmadığını gösteriyor.
Evet, devam edeyim. Sure 4-5 ayet sonra sure tamamlanıyor ama akışı çok güzel. Hepsi gibi. Şeytan Allah'a sınırım. Her bir nefse yaptığının tam karşılığı verildi. O onların işlediklerini daha iyi bilendir. İnkar edenler cehenneme bölük bölük sevk edildiler. Olmuş bitmiş.
Evet, anlatayım. Maşallah.
Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları açıldı ve onlara bekçileri dedi ki size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karşılaşacağınızı size uyaran elçiler gelmedi mi? Onlar evet dediler. Ancak azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin konaklama yerine kötüdür. Rablerinden korkup sakınanlar da cennete bölük bölük sevk edildiler. Hocamız izah ediyor. Yani zamanda mesela şu anda buradayız. Aynı zamanda cennette de Müslümanlar. Hepsi Allah katında bittiği için zaman Allah katında yok. An zaman. Bizim için geçiyor. O bir algı biçimi olarak bizim için var. Ve kıyasla olan, maddeyle kıyasıyla olan bir şey. Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları açıldı ve onlara bekçileri dedi ki selam üzerinizde olsun, hoş ve temiz geldiniz. Ebedi kalıcılar olarak ona girin. Dediler ki bize olan vaadinde sadık kalan ve bizi bu yere mirasçı kılan Allah'a hamdolsun ki cennetten dilediğimiz yerde konaklayabiliriz. Salih amellerde bulunanların ecri ne güzeldir. Melekleri de arşın etrafını çevirmişler olarak Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Aralarında hak ile hüküm verilmiştir ve alemlerin Rabbine hamdolsun denilmiştir.
Evet.
Maşallah. Mesela bu ayetler zaman geçmiş gelecek bu hususu çok iyi
evet.
Anlatan ayetler.
Bu zaten yani tabii Kur'an'ın işaret ettiği bir kere hak evet. Bir gerçek. Bilimsel gelişmeler de bunu net olarak kanıtlıyor. Bunu gördük hakikaten. Hatta bu şekilde değil mi? Zaman bir algı olduğuna göre Allah dilediği an zamanda geriye de gidilir. Yani zamanda yolculuk zaten Kur'an'dan mümkün olduğu da işareti olarak çıkıyor. Bunu değil mi? Hazreti Hızır hocamız defaatle anlattı. Allah'ın bu şekilde görevlendirdiği bir varlık olarak, bir insan olarak değil mi? Çeşitli zaman boyutlarına girip çıkabiliyor.
Tabii.
Yani zaman algı olduğu için Allah'ın da sonsuz hafızasında her şey sonsuza kadar var olduğu için Allah hafızasındaki insanın hafızasında dilediği bilgi verebilir. O şekilde de zamanda değil mi? İleri ya da geri olabilir. Evet. Yani bu şekilde. Şimdi bunlar bilimsel gerçekler. Kuantum mekaniğine tekrar dönelim.
Tamam.
Bakın maddenin varlığı çok önemli. Yani maddenin varlığını biz teknik olarak anlayabiliyoruz. Ya bir kere şundan anlayabiliyoruz. İnsan beynin içinde ve zihnin içinde yaşadığına göre ki öyle. Çok net bilimsel gerçek. Dışarıda asla muhatap olamadığı bir şeyden söz ediyor. Değil mi? Varlığını asla, gerçek mahiyetini asla bilemeyeceği. Bizim muhatap olduğumuz sadece beynimizin içindeki görüntü. Bizim için esas olan budur. Beynimizin içindeki görüntüyle, sesle, dokunma hissiyle, kokuyla ve tatla biz muhatap oluyoruz. Hayatımız boyunca asla dışına çıkamayız. Değil mi? Ve bu dışarıdaki aslından da çok farklı bilimsel gerçeklere baktığımız zaman. Nitekim atomun yapısı incelendiğinde, değil mi? Bugünkü mevcut bilgiler ışığında, atomun büyük boşluklardan oluştuğunu, dışarıda özür dilerim, bu anlamda ışık ve renk olmadığını, değil mi? Büyük boşluk derken yani şöyle büyük bir boşluk, mesela atomun çapı milimetrenin 10 milyonda biri bir çapı olduğu düşünülüyor atomun.
İnanılmaz çekirdeğin, bir boyut
evet, yani. Çekirdeğin hacmi 10 milyarda biri. Yani bakın 10 milyonda 1 milimetrenin büyüklüğünde olan atomun çekirdeğinin hacmi, atomun bu hacminin 10 milyarda biri.
Buna rağmen kütlesinin %95'i.
Evet. Çekirdeği. Ya bunu şuna benzetilebilir.
Bu da çok... Evet. Yani, subhanallah, maşallah.
Maşallah. 10 milyar metrekarelik bir ev düşünelim. Bunu 1 metrekare indir dese indirilebilir mi bu? Yani mümkün değil, değil mi?
Atomda
ama atomda yani. Böyle işte. Yani o evet. Maşallah. Ve çok büyük bir boşluk bu. Yani atomun çekirdeğini işte bir film vardı göstermiştik. New York'ta Manhattan'ın bir bölümünü alıyorlar. O zaman elektronlar bir apayrı bir bölümünde oluyor şehrin. Yani aralarında çok büyük bir mesafe var. Dolayısıyla madde bakın ışığa geçirgen, transparan ve aynı zamanda renk yok. Peki madde nasıl renkleniyor? Şimdi bu da çok değişik bir şey. Çünkü ışık bugün biliniyor ki fotonlardan oluşuyor. Fotonlar ışığın minik enerji yüklü parçacıkları. Hı-hı. Çok çok ufak bunlar. Milimetrenin artık böyle 1000 katrilyonda biri kadar büyüklükteki parçacıklardan söz ediyoruz. Ve ışık hızıyla hareket ediyorlar. Yani çok büyük hızlı ışık olduğu, ışığı oluşturduğu için hem dalga özelliği hem maddi özellik gösterebiliyorlar. Hı-hı. Duruma göre. Bu da ayrı bir iman hakikati. Peki nasıl oluyor? Şöyle oluyormuş. Atoma ışık, fotonlar geldiği zaman o foton bir elektronla çarpışıyor. Çünkü elektron bulutu var ya atomun önünde. Hı-hı. Dış kısmında bir elektronlar bulut deniyor ona. Çünkü elektronlar o kadar süratle hareket ediyorlar ki bulutsu bir görüntü oluşuyor. Bunu da dün Kur'an mucizesi olarak izah etmiştik. Tekrar da evet. Anlatabiliriz. Bu buluttaki elektronlardan birine çarpıyor. Çarptığı anda elektronla birleşiyor. O elektron düzlem değiştiriyor. Bir üst enerjisi arttığı için bir üst düzleme geçiyormuş.
7 ayrı yörüngesi var. 7 evet. Ayrı yörüngede değişe değişe gidebiliyor.
Evet. Evet. Değişiklik meydana geliyor. Fakat elektron eski haline dönme eğiliminde olduğu için tekrar eski haline dönüp elektronu atıyor bünyesinden. Pardon, fotonu atıyor. Hı hı. O foton da geri dönüyor. Dolayısıyla bizim için bu varsaydığımız ışık oluşuyor, görüntü oluşuyor. Evet. Ama şimdi bakın düşünelim şimdi hep birlikte. Bir foton var, enerji yüklü parçacık. Bir elektrona gidip geri dönüyor. Siz bunu kimi zaman yeşil, kimi zaman kırmızı, kimi zaman mavi, kimi zaman beyaz olarak görüyorsunuz. Şimdi sırf bu açıdan bakıldığında bile dışarıda renk olmadığı anlaşılıyor. Dışarıda bir kapkaranlık var.
Renk körlerini düşünmezler.
Evet, kapkaranlık var. Atomun zaten kendisi hem transparan ışığa geçirgen bu anlamda değil mi? Büyük boşluklardan oluşuyor. Aynı zamanda renk de yok. Renk nerede oluşuyor o zaman demek ki? İnsanın zihninde oluşan bir şey.
Tabii.
Bakın değil mi? Sırf buradan bile bu çıkıyor. Kaldı ki biz biliyoruz zaten beynin içerisinde elektrik sinyallerinden başka bir şey yok. Kapkaranlık. O minnacık elektrik akımları, milivoltluk akımlar değil mi? İyon değişiklikten meydana gelen bu şeyler, elektrik akımları. Üç boyutlu dünyaya, rengarenk bir dünyaya dönüşüyor. Peki kim gösteriyor bunu işte? Gösteren Allah. Kim görüyor? İnsanın ruhu.
Tabii.
Bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ve Kur'an da zaten bunu söylüyor. İşte tabi Allah şunu söylüyor aynı zamanda. Sana ruhtan sorarlar. De ki onun hakkında çok az bilgimiz vardır. Yani fazla bilgi verilmemiştir.
Evet.
Allah fazla bir bilgi verilmemiş. Biz yani bu durumu sınırlı akıllıyla insan kavrayamıyor. Ama bu çok net bir gerçek. Maddi bir özellik değil yani. Çünkü bütün bakın madde değil mi? Hepsi protonlardan, elektronlardan oluşuyor. Ve onun altı parçacıklardan oluşuyor. Masada da bu var, beynimizde de bu var, bilgisayarda da bu var, değil mi? Evet. Kalemde de bu var. Hepsinin protonları ve elektronları birbirinin tıpatıp aynı. Hiçbir fark yok. Al birini öbürüyle değiştir, hiçbir fark olmaz. O aynen o şekilde kalmaya devam eder. Evet. Bu da bu şekilde kalmaya devam eder. Madde arasındaki farklılığı meydana getiren de proton sayısındaki değişiklikler. Mesela demirin atom numarası 26. 26 tane proton var. Altının 79 oluyor. Çünkü neden 79 tane proton var? Evet. Sadece bu farklılıktan meydana geliyor. Dolayısıyla önemli bir fark değil bu aslında. Çünkü beyinde de aynı elektronlar ve protonlar var. Dışarıda aynı elektron ve protonlar var. Demek ki gören, duyan, hisseden elektron ve protonlar değil. Değil mi?
Şüphesiz.
Ruh olduğu, evet. İşte bakın Darwinizmin en büyük açması da bu. Hatta hocamızın bir kitabı var. Darwinizmin açması ruh diye. Onu okumalarını tavsiye ederiz değil mi o şekilde?
Çok iyi,
zamansızlık ve kader gerçeği, hayalin diğer adı madde. Bunlar çok net olarak gösteriyor. Yani ruhun algıladığı bir algılar var ve algıları yaratan bir yaratıcı var.
Evet.
Bakın bu çok önemli. Değil mi? Allah bunu söylüyor zaten. Hatta anan yaratılış bildiriyor Allah. Değil
bu
mi?
Bir felsefe değil.
Yani evet.
Bu eski idealist felsefe gibi bir anlatım değil. Bu bilimsel bir gerçeğin.
Teknik bir gerçek bu. Çok net.
Açıklaması.
Evet.
Yani bu gerçek açıklaması.
Evet. Evet. Bunu artık bilim adamları, fizikçiler de söylüyor değil mi? Maddenin mesela şimdi onu tekrar okuyabiliriz. Alıntılar var. değil mi? Maddenin o gerçek anlamda, bilindiği anlamda olmadığı zaten söyleniyor. Bakın mesela Allah her şeyi anan yaratmaktadır. Allah şöyle buyuruyor Kur'an'da, şeytandan Allah'a sığınırım. Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? De ki eğer doğru söylüyor iseniz kesin kanıtınızı getiriniz. De ki göklerde ve yerde Allah'tan gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerini şuuruna varmıyorlar. Bakın halkı sürekli yaratmakta olan
Tur suresi
sürekli mi? Yaratılış var. Neml suresi.
Kaçıncı ayet? Neml?
64-65. Tamam. Başka bir ayette Allah diyor ki Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Bakın yedi göğü ve yerden onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner.
Evet.
Durmaksızın bir yaratılış var. Değil mi?
Sürekli yaratan.
Evet. Göklerde ve yerde olan ne varsa ondan ister. O her gün bir iştedir. Maşallah. Allah Maşallah. Maddeyi, zamanı, mekanı ve canlıları an an yaratıyor. Her an yaratılıyoruz biz.
Evet.
İnşallah Başka Allah tarafından. Olmaz. Allah değil mi? Yaratmayı bir an durdursa ebediyette yok olurdu her şey. Bakın başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Fatır suresi 41. Değil mi? Allah gökleri ve yeri her an kudreti altında tutuyor. Her an yaratmaya devam ediyor.
Evet.
Big Bang'ten itibaren değil mi? İnşallah. Maşallah. Yaratılma, sürekli bir yaratılış var. Kur'an'da tabii çok büyük mucizeler var, bilimsel mucizeler. Bugün de bir kısmına değinelim. Mesela dünyanın yuvarlaklığı konusu var. Dünyanın geoid şekli diyelim ve yuvarlaklığı. Bakın şimdi, evet. Dünyanın yuvarlaklığından başlayalım. Bu gerçekler tabii yüzyıllar sonra ortaya çıktı. Fakat Kur'an'da var. Bakın dünyanın yuvarlaklığı. Evet Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor. Gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. Zümer suresi 5. ayet. Kur'an'ın evreni tanıtan ayetlerinde kullanılan ifadeler oldukça dikkat çekicidir. Bu üstteki ayette sarıp örter olarak tercüme edilen Arapça kelime yükevvirudur. Bu kelimenin Türkçe karşılığı yuvarlak bir şeyin üzerine bir cisim sarmaktır. Örneğin Arapça sözlüklerde başa sarık sarma gibi yuvarlak cisimleri içeren fiiller için bu kelime kullanılır. Ayette gecenin ve gündüzün birbirlerinin üzerlerini sarıp örtmeleri, tekvir etmeleri konusunda verilen bilgi, aynı zamanda dünyanın biçimi konusunda kesin bir bilgi içermektedir. Ancak ve ancak dünyanın yuvarlak olması durumunda bu ayette ifade edilen fiil gerçekleşebilir. Yani 7. yüzyılda indirilen Kur'an'da dünyanın yuvarlak olduğuna işaret edilmiştir. Maşallah. Değil mi?
Ve maşallah başka bir ayette eksiltiyoruz diyor dünyanın üzerine gelip.
Çevresinden eksiltiyor. Evet. Evet. O da gayri Kur'an mucizesi.
Değil mi? O yani o üstteki ve altı basıklıkları anlatan.
Evet bakın şimdi o da var. Dünyanın geoid bir şekli var. Yani geoid şekli demek küre ve iki taraftan da basık bir özelliği evet. var değil mi? Kutuplardan basıktır evet. dünya böyle. Tam o şekilde bir küre değil. Şimdi onunla ilgili bakın Allah diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi. Naziat suresi 30. ayet. Şimdi bu altı çizdiği kelimelerin Arapçalarına bakalım. Yukarıdaki ayette serip döşedi olarak çevrilen deha kelimesi yaymak anlamına gelen dav kelime kökündendir. Dav kelimesi döşemek, düzeltmek anlamlarına gelse de taşıdığı anlam bakımından basit bir döşeme fiili değildir. Çünkü bu kelimede yuvarlak olarak düzeltmek, döşemek fiillerini tarif etmek için kullanılmaktadır. Dav kelimesinden türeyen diğer kelimelerde de yuvarlaklık anlamı mevcuttur. Örneğin çocukların topu yerdeki bir çukura düşürmeleri, cevizle oynanan oyun hepsi dav kelimesiyle ifade edilmektedir. Deve kuşunun yuva yapmasına, yatacağı yerdeki taşları temizlemesine, yumurtladığı yere ve yumurtasına da bu köklerden türemiş kelimeler kullanılır. Nitekim dünyanın şekli de bir yumurtayı andırır şekilde yuvarlaktır. Dünyanın kutuplardan basık küresel şekli geoid olarak ifade edilmektedir. Bu bakımdan ayette deha kelimesinin kullanılması Allah'ın dünya hakkında verdiği önemli bir bilgi içermektedir. İnsanların yüzlerce sene dünyanın şeklinin düz olduğunu düşünmeleri ve gerçek şeklinin ancak teknolojik imkanlar neticesinde anlaşılması Kur'an'ın Allah'ın vahyi olduğunun önemli delillerinden birisidir. Maşallah. Bakın evet. 1400 sene önce o günlerde bilinmesine imkan olmayan bilgiler Kur'an mucizesi olarak ya saymakla bitecek gibi değil maşallah. Evet. Ve her gün yenileri ekleniyor. Hocamızın Kur'an mucizeleri kitaplarını 1, 2, 3, 3. ciltleri var. Hı hı. HarunYahya.org sitesinden ücretsiz olarak okuyabilirler. Satın alabilirler. Ayrıca filmleri var. Onları seyredebilirler inşallah.
Sitesi var. Evet. İnternet sitesi. KuranMucizeleri.com.
Evet.
Oradan da okuyabilirler. Maşallah.
Evet. Şimdi bir bakın şunu gösterelim.
Dünyayı evet. Dünyayı şöyle düşünelim. Yani üzerinde yaşadığımız ayağımızı bastığımız yer küre yani şimdi şeklini de gördük. Normalde yuvarlak uzay boşluğunda asılı bir şekilde böyle duruyor. Kendi etrafında dönüyor. Belli bir hızda. Belli bir açısı var. O açıyla oluşan mevsimler var. Sonra belli bir yörüngesi var. Ay etrafında.
Evet.
Güneş etrafında dönüyor. Hepsinin belirli bir hızı var ve yörüngesinde ve galaksi olarak da 700 bin kilometre hızla değil mi? Böyle evet. Vega yıldızına doğru uçuyoruz. Yani böyle hiçbir uçan cismin bu hıza ulaşması mümkün değil. Yani çok çok büyük bir rakam yani 700 bin kilometre hızla. Hem uçuyoruz hem dönüyoruz hem baş aşağı dönüyoruz hem değişik açıyla içimiz kaynıyor bu arada. Değil mi? Yani yerküre kabuğu elmanın kabuğu gibi. Evet. Mesela değil mi? Şimdi altında o yanardağdan püskülen lavları görüyoruz mesela. Onun şekilde çok büyük bir ısıyla yani denizleri ateşe verecek kadar büyük bir ısıyla yanıyoruz. İncecik bir kabuk. Aynı zamanda yer çekimi var. Dünyaya bağlıyız. Uzayda yuvarlak bir cisim. Ne aşağı dökülüyoruz ne içeri batıyoruz. Yani o kadar hassas beşik gibi böyle bebek beşiği gibi. Hiçbir şey yok bizim kulağımızda ne bir vızıltı var.
Yani ufak bir sarsıntı bile yok.
Evet. Ayağımıza ne bir şey değiyor, çarpıyor, evet. Hiçbir şey olduğu yok. Yani böyle hem uçuyoruz, hem yanıyoruz, hem dönüyoruz, hem çekiliyoruz içeri doğru. Hem yani böyle bu kadar muazzam, ince, hassas dengelerin içinde yaşadığımız düşünülmeli. Yani
evet.
Cenab-ı Allah her an kayyum sıfatıyla ayakta tutuyor. Yani zeval bulmasınlar diyor. Değil evet. Ayette. Her şey çok ince muazzam dengeler üzerinde Allah böyle beşik gibi bizi yaşatıyor yani inşallah.
Evet şimdi sen hazır bahsetmişken bakın mağmanın üzerinde oturuyoruz biz. Hakikaten dünyanın kabuğu bir elmanın kabuğu gibi düşünülebilir. Elmanın kabuğu ne kadar ince ise dünyanın kabuğu da o kadar ince ve altı mağma tabakasıyla dolu, mağmayla dolu. Bakın görüyorsunuz mağmanın görüntüsü de yani bu görüntüler biraz bir fikir veriyor. İşte bundan meydana gelmiş aslında dünya. Ve bizim altımız tamamen bunu gibi kaynıyor yani fokur fokur kaynıyor. Çok yüksek ısılarda.
Yani, evet.
Dünyanın bu şekilde ve dışarı çıktığı zaman bütün dünyayı tahrip edecek. Yani hayatı durduracak bir özelliğe sahip. Ki Allah'ın koruması altında tabii. Bakın gördüğünüz gibi. Mağma tabakası böyle bir tabaka. Şimdi Altı Hocam'ın bahsettiği gibi yani öyle bir hassas dengeler yani 750 bin kilometre hızla Samanyolu'nun içindeki hareket bir de Samanyolu'nun hareketiyle birlikte toplam 950 bin kilometre harekete çıkıyor. Yani dediğin gibi bunda böyle milimetrik bir değişiklik olsa bu süratte her şey yani bozulmaya uğrardı. Değil mi? Hatta bazen öyle oluyor ki yani iki tane galaksi birbirinin içinden geçiyor. Yani galaksilerin hızları saatte 900 bin kilometre olduğuna göre değil mi? Bir de uzayın evrenin genişlemesi var. Birbirlerinden uzaklaşıyorlar şeyler. Yani çok büyük hızlar meydana geliyor. Dolayısıyla iki tane galaksinin ki her birinde 250 milyar yıldız var. Galaksilerin öyle düşünelim.
Bir o kadar da galaksi var.
Evet bir o kadar da galaksi var. İki galaksi karşı karşıya geldiği zaman bakın 500 milyar yıldız. 500 milyar. Ve muazzam bir süratle yani siz böyle 900 bin kilometre gidiyorsanız o da 900 bin kilometre geliyorsa demek ki bunun toplamı yaklaşık 1 milyon 800 bin kilometre yapar saatteki hız. Yani bakın 1 milyon 800 bin kilometre bir hızla 500 milyar yıldız birbirlerinin arasından geçip gidiyor hiçbirbirine değmeden en ufak bir şey olmuyor. Bu nasıl açıklanabilir? Allah'ın sonsuz kudretiyle, evet, sonsuz aklıyla, değil mi? Sonsuz sanatıyla açıklanabilir. Her şeyle hakimiyetiyle, evet, açıklanabilir. Nitekim, aynen, evrende 10 üzeri 79 tane atom var. 10 üzeri 79 demek, 10 üzeri 1'in yanına 79 tane sıfır demek. Bakın 12 sıfırda trilyon yapar, 15 sıfırda katrilyon yapar. Çok büyük bir sayı katrilyon, değil mi? 15 sıfır. Bakın 79 tane sıfırdan bahsediyoruz. Yani adı o sana olmayan bir rakamdan bahsediyoruz. İnsanın kavrama sınırlarının dışında artık bunlar. Ve bu atomların içinde, değil mi, 7 tane yörüngede yüzlerce elektron olabiliyor. Değil mi? Bir yörüngede 100 elektron olabiliyor mesela böyle. Elektronlar var.
Milimetrenin ne kadar da biri dedin?
10 milyonda bir atomun çapı. Evet. Elektronun çapı katrilyonda biri milimetrenin. Şimdi bunlar... Yani muazzam bir düzenle, ki doğrusal hareketleri yok, hiç çarpışmadan 15 milyar yıldır, 14 milyar yıldır düzenlerini bozmadan hareket etmeye devam ediyorlar. Bu işte bize, bilimin amacı bu zaten. Allah'ı tesbih etmektir. Ya, bilimle insan Allah'ı tesbih eder. Bunun için vardır, evet, bilim. Bilimin amacı budur. Yoksa bilimin amacı böyle 19. yüzyıldan kalma, ipe sapa gelmez, imkansız senaryoları savunmak değil, böyle saçma sapan darwinizm, materyalist iddialarını. Değil mi?
Tabii.
Zaten hepsi yalanlandı. Yani bilimsel gelişmeler paçavraya çevirdi. Hocamız da çıktı. Allah razı olsun. Bilimsel gelişmeleri şöyle bir atınca hepsini yuttu. Bütün bu büyücü hilelerini. Büyücü hilesi yani. Darwinizm başka bir izahı yok. Putperest, değil mi?
Tabii.
Tesadüfen olduğunu iddia eden bir saçmalık. O saçmalığı da üzerine atınca inşallah Allah'ın dilemesiyle hepsini yutmuş oldu. Ortamdan kaldırdı. Elhamdülillah.
Evet.
Şimdi biraz konuyu değiştirelim. Konuşan hayvanlarla ilgili bir filmimiz var, onu seyredelim.
Ya çok komikler, ben bakınca bayağı bir... Şöyle.
Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. I love my mom. I love mama. Oh. I love mama. I love mama.
Maşallah. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Nitekim, değil mi? Hayvanlarda da çok büyük mucizeler var her bakımdan. Yani sırf bu değil tabii. Gösterdikleri, mesela arının gösterdiği akıl ve kitap, yani konusu hocamız zaten kitabı var, Arı Mucizesi diye. Okumalarını, evet, tavsiye ederim. Yani saymakla bitecek gibi değil. Muazzam bir akıl. İnsandan daha fazla akıl gösteriyor neredeyse. Örümcek aynı şekilde.
Bak, hayvanlar için Nahl suresinde 5. ve 6. ayet şöyle diyor. Ve hayvanları yarattı. Sizin için onlarda ısınma ve yararlar vardır ve onlardan yemektesiniz. Ne güzel. Akşamları getirir, sabahları götürürken onlarda sizin için bir güzellik vardır. Kendisine ulaşmadan canlarınızın yarısının telef olacağı şehirlere ağırlıklarınızı taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir. Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkepleri yarattı. Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır.
Maşallah.
İnşallah. Bu devirde hakikaten ayrı zamanda, o devirde insanların göremediği, bilemediği hayvanları görüyoruz şu anda. Değil,
evet,
mi? O çok büyük bir nimet bizim için.
Evet, maşallah.
Denizin altında 500 metre dibindeki fener balıklarını mesela.
Evet.
Veyahut şeffaf olup ışık saçan balıkları, evet, görebiliyoruz. Bir sürü böcek, o teknolojinin bize verdiği, Allah'ın,
evet,
bize onları göstermesi, kendi ayetlerini bizim ibret almamız için bize gösteriyor yani inşallah.
Evet. O kadar da sevimli oluyorlar ki bu sevimlere de bir bakalım. Yüzlerinde böyle çok şaşkın ve masum bir ifade var.
Çok şaşkın oluyorlar evet.
Keyif çatıyor yatmış. Maşallah şu sevimlilikleri değil mi?
Ya bunları teker teker incelesen sevimliliklerin dışında o kadar mükemmel yapıları evet. var ki o patilerin alt yapısı mesela şey tırnakların içeri gizlenmiş hali istediği zaman çıkartabiliyor.
Evet.
Tertemizler bir kere mesela günde 8 saat yalanıyorlar. Sokakta kedi sokak kedisini görseniz bile pırıl pırıl yani. Hiç dilinin yapısı mesela vücudunu temizlemeye müsait olan yapısı.
Zımpara gibi böyle gayet temizlemeye yani. Gerek yani değil mi? Maşallah.
Ha, bu kadar sevimli. İşte Allah'ın güzelliği, evet. Allah'ın latifliği yani bu şunu.
Bunların insan bir burnunu bak, koparır maşallah. Ya severken yani zarar verir yani. O kadar sevimli. Panik halde baktım.
Çok şahane.
Maşallah. Evet. O kadar i̇şte güzeller yani. Ki maşallah değil mi?
Hepsi Allah'ın güzelliği maşallah.
Çok süslü.
Nefis.
Maşallah ne kadar sevimli.
Deveye bakmaz mısınız diyor ayette. Evet. Onun da muazzam
kuzunun güzelliği.
Organları, özellikleri, yapıları var.
Maşallah.
Değil mi? Keçi mi böyle? Ördek.
Maşallah.
Civciv. Of. Subhanallah. Yani şu.
Ne kadar güzel değil mi? Yani, Allah'ın yaratma sanatı. Maşallah.
Muazzam yani. Maşallah. Şaşkınım da yavru belli. Sevgiye bak ne güzel. Aralarındaki. Maşallah.
Maşallah. Bir de ayrı zamanda tabii inşallah Mehdi döneminde vahşi hayvanların da vahşiliklerinin kaybolduğu değil mi? Hem insana hem diğer canlılara zarar vermediği bir dönem olacak inşallah ki onun da evet. belirtileri başlamaya başlıyor. Bugün mesela bir film var YouTube'da yeni değil ama bir leopar bir maymuna saldırıyor. Maymunu önce yiyor yani parçalıyor. Fakat o sırada doğum yapıyor maymun. Maymun yavrusu süper sevimli bir şey. Böyle, minnacık bir şey. O sırada doğum oluyor. Leopar ona hiç dokunmuyor. Hatta koruması altına alıyor. Yani tam iman hakikati böyle. Görüntü o kadar iyi değil. Onun için göstermiyorum da. Çünkü net değil görüntü.
O küçük göstersek ekran hani küçültsek belki netleşir mi?
Yani siyah beyaz ve çok net değil. Netini bulayım da getireyim. Çok güzel böyle. Yarın gösteririz inşallah. Tamam. Yani canlılık gibi diyor. O kadar sevimli ki böyle. Onu yani muazzam bir koruması altına alıyor. Korumaya alıyor yani onu böyle. Ve bakmaya başlıyor. Yani bu tabii çok büyük iman hakikati. Biraz önce annesinin yani o leopar gidiyor. Bambaşka bir leopar yani. Aynı leopar.
Bir anda sonra, merhamet evet, ve şefkatle
tabii,
davranıyor
değil mi yavruya? Şefkatli evet. İnşallah. Çok yani çok hoş güzel bir şey. Onu gösteririz inşallah yarın.
Ya canlardaki fedakarlık o hani anne şefkati, yavru sevgisi o kadar çok örneği var ki. Bunlar da ne? İlk defa köpek mi bunlar?
Evet. Çok sevimli. Kar topu gibi. Bu kadar sevimlilik olur. Maşallah.
Hayret maşallah. Kardan adam gibi duruyor.
Kardan kar topu gibi kafaları. Şaşkın şaşkın da bakıyorlar.
Çok çok değişik bizim yöremizde olmayan mesela Kuzey Amerika'da olan burada olmayan hayvanlar var. Mesela lamalar, lama benzeri evet. hayvanlar süper sevimli, çok güzel. Yani maşallah baksana şuna.
İşte Allah'ın yaratması yani inşallah o gözle bakıldığı zaman yani imanın gözüyle o zaman tabii insan bütün güzellikleri görmeye başlıyor. Hakikaten Allah'ın bir ilgisi var insanlara. Tabii. Hocamız bunu o şekilde açıklamıştı. O kadar çok çeşitli yaratılmış ki mesela tek düze de olabilirdi ama öyle değil. Allah değil mi? Biri birbiriyle benzeşmeyen milyonlarca çeşit canlı var. Bitkiler aynı şekilde değil mi? Olaylar hep böyle farklı yaratılıyor kaderinde insanın değil mi? Hep böyle çok renkli. Ondan sonra Allah'ın ilgisi, teknoloji mesela böyle. Bilgisayarlar var, cep telefonları var değil mi? Bütün teknolojinin nimetleri, arabayla bir yere gidebiliyorsunuz, uçakla ayrı bir yere tabii. gidebiliyorsunuz böyle. Çok güzel bir yaratılış var, renkli maşallah. İnşallah. Tabii insanın acizlikleriyle birlikte yaratılmış, değil mi? Burada işte zamandan bahsettik. Uyumak gerekiyor, yemek yemek gerekiyor, yaşlanmak var, hastalıklar var, toz var. Hepsi temizlik, özel yaratılmış.
Temizlik var.
Temizlik var, yani mikroplar var, virüsler var. Değil mi? Kanser evet. hastalıkları var, başka hastalıklar var, romatizmalar yani. Hepsi özel yaratılmış böyle.
Tabii.
İnşallah ahirette bunlar olmayacak.
İnşallah. İmtihan yeri olduğu için özellikle Allah eksiklik, kusurluk yaratmış. Allah kendisi kusursuz ve eksiksiz. Yani ol emriyle her şey kusursuz ve eksiksiz olur. Dediğin gibi yeri cennet inşallah.
İnşallah.
Dünyada da imtihan acizliğimizi bilmemiz, Allah'ın büyüklüğünü daha iyi anlamamız, dünyanın geçiciliğini daha iyi fark etmemiz için o da güzellik. Yani evet. onları fark edebilmek için iyi tam yaşamak o anlamda bir nimet.
İnşallah evet, elhamdülillah. Şöyle. Şimdi hazır teknolojiden bahsetmişken hadislerden de anladığım çok net işaret ediliyor, söyleniyor. Peygamberimiz bildirmiş. Hazreti Mehdi döneminde ki yaşanacak teknoloji anlatılıyor. Uçak anlatılıyor, cep telefonları değil mi? Bilgisayar, internet teknolojisi çok evet. net olarak izah ediyor. Şimdi bakalım evet. Hazreti Mehdi zamanında uçak teknolojisinin kullanılması. Şimdi rüzgarın bilim adamları tarafından yakın bir zaman önce keşfedilen birçok özelliği Kur'an'da asırlar önce haber verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'den anlaşıldığı üzere Allah rüzgarı Hazreti Süleyman'ın emrine vermiş ve çeşitli işlerinde bir nimet olarak kullanmasını nasip etmiştir. Bakın bir ayette şöyle buyuruyor Allah. Hı hı. Şeytandan Allah'a sığınırım. Süleyman için de sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay mesafe olan rüzgara boyun eğdirdik. Sebe suresi 12. ayet. Ayette yer alan sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay mesafe olan rüzgara boyun eğdirdik ifadesiyle Hazreti Süleyman'ın çeşitli bölgeler arasında hızlı bir şekilde hareket ettiğine dikkat çekiliyor olabilir. Aynı şekilde ayrı zamanda gelişecek yüksek uçak teknolojisine dikkat çekiliyor olabilir. Hazreti Süleyman Aleyhisselam kendi döneminde günümüzdeki uçak teknolojisine benzer bir teknolojiyi kullanıp rüzgarla hareket eden vasıtalar meydana getirmiş ve bunlar